Ayrım 8. Yaşadım diyebilmek için Mitka Gripcheva. Sayfa 134. Arkadaşlar, çoğu eski partizanlar gizleyemedikleri bir sevinçle şöyle diyorlar. Rila Rodop yöresinden partizanların birkaç yıldan bu yana yüreklerinin derinliklerinde taşıdıkları bir dilek, bir arada bulunmak, güç ve istemlerini ortak mücadelede birleştirmek dileği gerçekleşti. Şu anda yüreklerinizin, halkımızın sadık evlatlarının şimdiye dek görülmedikleri bir halk ayaklanışı ateşiyle yanan, ileri ve hep ileri sıçrayarak uçmak için hazır yüreklerinin delice çırptığına derinden inanıyorum. Ama sıçramadan önce, uçmadan önce sizlere kanlı savaşımızın yollarında onurla düşenleri anımsatmak istiyorum. Onlar bir değil, iki değiller. Birinci Sofya Tugay'ın hiç de düz olmayan güçlüklerle dolu yolundan yürüyecek, tarihsel Tumba Tepesi'nden başlayacak, Gorna Melna'dan, Brunastena, Küstendil'e giden asfalt yoldan geçerek ta Dubnitsa ve Cumarilas'ına kadar uzanacağız ki yolumuz kurbanlarla sevgili halk çocuklarının, bizim değerli partizan ve savaşçı kardeşlerimizin mezarlarıyla kaplıdır. Arkadaşlar, buradan uzakta Şanlı Tumba Tepesi'nde görevini onuruyla, görülmedik bir kahramanlıkla yerine getiren Tugayımızın taburlarından birinin komutanı, Sofyalı işçi Ivan Vladimir Konstantinov yoldaş yatıyor. Melna'nın çıplak tepeleri üzerinde 10 Mayıs gecesinde kurulan pusuya düşerek, güçlerin eşit olmadığı bir çarpışmada ölen bir grup partizanın kardeş mezarlığı henüz taze toprakla örtülü. Onlarla birlikte Lyubcho Barımov yoldaş da öldü. Ölümsüzlerin kahramanların arasında onurlu yerini aldı. Vrana Stena silahlarına sımsıkı sarılarak alev alev gözlerle saldıran düşmana karşı hücuma geçen bir mitralyoz ateşiyle biçilerek düşen o iki arkadaşımız hala gözlerimin önünde. Adlarını bilmiyorum ama gözlerimle tanıklık ettiğim o anı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları halkımız da unutmayacaktır. Küstendil Şosesi. Aşmak zorunda kaldığımız o duvarın görünümü karşısında irkilmeden duramıyorum. Bir duvar ki üzerinde inanın hala kurumamış kan vardı. Değerli partizan kanı, halkın kanı. Pek çok kahramanın cesedi yatıyor orada. Orada Sofya'nın Proleter Mahallesi Banişor'dan ağırbaşlı marangoz çırağı arkadaşımız Kiril'in Bokata anısı ışıldıyor. Uslu ve ağırbaşlıydı. Yüzünden gülümseme eksilmiyordu. Çocuk yaştan kendini işçi hareketine adamıştı. Bu harekete hizmet ederken düştü, nasıl ölündüğünü gösterdi. Yine orada ölenlerden biri Levskici, Vasil Levski müfrezesinden Bay Peşo'dur. Tugay'da onu tanımayan var mı? Dobruca'dan gelen bu köylünün yedek askerken bizimkiler tarafından tutsak edildiğini hiç ikirciklemeden Levskicilerin saflarına katıldığını bilmeyen var mı? Yürüyor, düşmana sert rastladık mı aslanlar gibi dövüşüyor, köylülere rastladık mı ateşli bir propagandacı kesiliyordu. Köylüler onu dinliyordu, inanıyorlardı. Çünkü kendisi de köylüydü, köylülerin dilince konuşuyordu. Razmetitansa'yı aşınca Rila gelir. Orada Rila ırmağı bulunuyor. Üzerinde demiryolu köprüsü. Ne uğursuz at. Bizden ve Dubnitsa partizanlarından 30-40 arkadaşın öldüğü yer. Ayaklarından biçilerek altın bir buğday demeti misali köprüye düşerken şöyle bağırmış ince. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hatırlayın beni. Sonra şarkıya başlamış. Dünya yangınında bir meşaleyiz biz. Düşman eline diri düşmemek için köprüden aşağı ırmağın köpüklü sularına atılıyor, ince sönüyor. Yatı Sevta bacı, Kanya Jololu tekstil işçisinin soluk çehresinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bu ananın sarsılmaz, baş eğmez morali önünde eğiliyorum. İki partizan oğlunu birden yitirdiği zaman biz için yanmıyor mu diye sorduğumuzda Tisaveta bacı şöyle karşılık vermişti. Yanıyor, yanmaz olur mu? Ama siz hepiniz benim evlatlarım değil misiniz? Siz sağ salimsiniz ya. Moralini asla yitirmedi. Bize örnek olacak biçimde yürüyordu. Hep önce en önde gidiyordu. Burada Rila Irmağı kıyısında ölmek istercesine. Onun ölümünden 2 gün sonra ovaya getirmek zorunda kaldığımız bir grup yaralı ve hastayı da düşman burada parçalamıştı. Debrisko köyü. Orada ölenlerin adlarını sayamayacağım. Arkadaşlar aşağıda Stop köyü yanındaki Koritoto mahallinde 2 yeni mezar var diken bürümüş. Şimdilik mezarlarımızın tek süsü budur. Bunlar Dubnitsa yöresindeki 2 partizanın eski Eylül kahramanı Stop köylü Ivan Lepov ile Padalalı şahin bakışlı genç kahraman Hristi Sokolov'un mezarlarıdır. Partizan Rila Dağı'nın aşılmaz boğazları daha uzun yıllar boyunca Boncuk'un isyan şarkısını dinleme özlemiyle yaşayacaktır. Dubnitsa partizanlarının ve bütün Dubnitsa'nın bu sevgili yoldaşının sert adımlarının sesini duymaya can atacaktır. Daha uzun yıllar boyunca bu çilekeş ova onun savaşçı sözlerini, coşku ve yiğitçe bir inanç dolu savaş çağrısını duyma özlemini çekecektir için için. Daha uzun yıllar boyunca Dubnitsa işçileri sevgili militanlarının kanadını arayacaklardır. Gornopole çayının kurşunlanan boncuk şimdi ölüdür. Ölümlerini kızıl gelincikler ve mavi peygamber çiçekleri arasında Eremia tarlalarında karşılayan 18 yiğit partizanın ölü olduğu gibi. Svelen, RMS'nin yöneticilerinden biri. Yarın özgürlükle selamlaşacağımız gün. Yarın bu özgürlük çilekeş yurdumuzu bir bahar kokusuyla sardığı gün, ölen partizan ve savaşçıların mezarları üzerinde mermer levhalar belirecek. Üzerlerinde altın harflerle yazılmış adları ışıldayacak. Bu adların önünde yüzyıllar saygıyla eğilecektir. Çünkü bizim savaşımız, onların canlarını verdiği bu savaş, yarınlar için savaştır. İnsanlık yaşamında yeni bir çığırın açılması uğruna yürütülen savaştır. Dimitr, Rila Irmağı'nın yatağındaki çarpışmadan sonra geçen günleri devrime kadar büyük bir heyecanla anımsıyordu. O günleri büyük bir coşkuyla karşılamıştı. Günlerce ruhsal ve fiziksel gerilimden kurtulamamıştı. Büyük son yaklaşıyordu. 9 Eylül günü Vasil Demistri'nin yönetimindeki müfrezenin kolları Razlok kentine girmiş. Dimitr ömrünün en sevinçli ve en üzüntülü bir gününü yaşamış o gün. Bu ölümcül savaşta sağ kalabildim mi, acaba sağ mıyım düşüncesi rahat vermiyormuş ona. 11. Bölüm. 17 Eylül 1944 günü en mutlu günlerimden biridir. Ömrüm boyunca mutluluğun yüzünü çok seyrek görebildiğim için o günü ne unutabiliyor ne de coşkuya kapılmadan anlatabiliyorum. Humanta Tepesi'nin eteklerinde bize yataklık edenlerden ölmüş olanların anısına adanan bir yas mitingi yapıldı. Ova insan kalabalığından kararmıştı. Konuşmacılar bir biri ardından kürsüye çıkıp iniyorlardı. Büyük bir sevinçle sınırsız bir acı birbirine karışmış ve bir başka duygu oluşturmuştu ki bunu tanımlamaya söz bulunamaz. Mitingin sonunda "Siz şehit düştünüz" marşı başladı ve halk yavaşça dağıldı. Ben de yürüdüm, acılarım ve sevinçlerimle baş başa. Birden bir ses duydum ardımda. "Ogyana! Ogyana! Bak kim geliyor!" Döndüm, ilk anda taşlaşıverdim. Kalabalık içinde uzun boylu, kuru bir adam, elleriyle yol açarak bana doğru geliyordu. Gözlerime inanmıyordum. Dimitr'dı, kocamdı, benden yana gelen. Büyük sevinçler her şeyi gölgede bırakır. Dilsiz yapar insanı, söyleyecek söz bulamazsın. Kuru, kupkuru, bomboş, sıradan sözler dökülür ki dilinden, ne coşkunun açıklanmasıdır ne de bunca yıllık bekleyişin kanıtı. Oysa Mitko ile biz bugünü tam 3 yıl ve 3 ay beklemiştik. Çevremize yakın dostlarımız toplandı. Kimi karşılaşmalar vardır, ağabeyin, kız kardeşin bile olsa yanınızda bulunmasını istemezsiniz. Katlanamazsınız başkasının varlığına. Aramızda o sıradan tek şey belirtmeyen bir söyleşi başladı. Yani şöyle, dünden beri görüşmemiş iki tanıdık arasındaki konuşma gibi bir şey. Dimitr şöyle bir laf olsun diyeymiş gibi Sofya'ya işe döneceğini söyledi. Sorun çözüme bağlanmış. Sadece benim partinin ilk komitesine haber etmem gerekiyormuş. Bütün yakınlarımızla, dostlarla birlikte köy içine doğru yollandık. Dimitr birden coşarak şarkıya başladı. Akşam bizim köylüler seni görmüşler. Dört nal giden at üstünde neşeliydi dediler. Gurbetçi sevdiği türkülerden biriydi. Dimitr gerçekten de gurbetten dönüyordu bugün. Bizim ailemiz en mutlu ailelerden biriydi. Savaş yıllarında geçirdiğimiz uzun bir gurbetçilikten sonra özgürlüğü sağ karşılıyorduk. Ertesi gün sabahleyin Sofya'ya yollandık. Araba vermemişlerdi. Gider ayak Etropole'ye uğramayı kararlaştırdık. Araba bundan önce 4. Ordu Komutanı General Stanoff'a ait olduğu için giderken yolda sık sık durdurup kimliklerimizi denetliyorlardı. Kimler olduğumuzu anlayınca nöbetçiler selama duruyor, yolculuğu sürdürüyorduk. Kimi yerlerde belge bile sormuyorlardı. Giyimimiz ve üzerimizdeki silah kimliğimizi kanıtlamaya yeterliydi. Dimitr'in ana babasına gelsinler diye telefon etmiştik ama evde karşılaştığımız manzara olağanüstüydü. Avlu insan doluydu. Ateşte birkaç bakır kazan kaynıyordu. Dimitr, herhalde bir tören düzenleyecekler diye fısıldadı. Biraz sonra anası babası, yakınları karşımıza dikildiler. Baba Ivan bir elinde büyük bir poğaça tutuyordu. Poğaçanın üstünde kekik otu, tuz ve bal vardı. Öteki elinde de küçük bir bakır tas vardı, su dolu. Bakır tastaki suya şimşek, ıtır çiçeği ve fesleğen batırılmıştı. Kırmızı iple bağlı. Stoyan dedenin elinde yine aynı çiçek demetiyle süslü bir yastık vardı. Hoş geldiniz dediler ve bütün bu saydıklarımı ellerimize verdiler. Ve birer birer bizi kucaklayıp öpmeye başladılar. Onlarla sımsıkı çevrili olarak avluya girdik. Basamakların önünde bizi yine durdurdular. Dimitr'in annesi odadan elinde bir top bez kumaşla çıktı. Merdivenlerin üzerine serdi. Ne yaptıklarını şimdi anlamıştık. Yeni gelinle güvey gibi karşılıyorlardı bizi. İçime sevinç, tatlı bir sıcaklık doldu. Dimitr'e baktım. Sırtında İngiliz üniforması vardı. Partizanlık günlerinde epeyce yıpranmıştı. Omzunda karabina, belinde ise tabanca. Benim kıyafetim daha da garipti. Yine öyle battaniyeden dikilmiş pantolon ayağımda, sırtımda turist ceketi, üzerimde makinalı tüfek, tabanca ve birkaç el bombası. Bana karşı töre gereği herkes olağanüstü bir ciddilik gösteriyordu ki bu da olayı daha bir neşeli, daha bir vahşi yapıyordu. Bize de nasıl hareket etmemiz gerektiğini anlattılar ve biz tıpkı çocuklar gibi baş eğerek merdivenden çıkmaya başladık. Mitko verilen talimata göre şarabı beyaz kumaş üstüne döküyor, bense arkasından su serpiyordum. Kapıya vardığımızda ben eşiğe bal sürmeliydim. Sonra da poğaçayı kırıp parçalayarak konuklara üleştirmeliydim. Sonra küçük bir çocuk getirdiler. Çocukcağız hem heyecan hem korkudan gözlerini fal taşı gibi açmıştı. Benim çocuğu okşamam gerekiyordu. Bu işi ihtiyarların önerisi olmadan da yapabilirdim. Çünkü bizim yavrumuzun da şimdi 3 yaşında olacağı düşüncesi şimşek gibi çaktı kafamda. Gözlerim nemlenmişti ama yalnız bir an içindi bu. Gerçekten bir düğün şenliği başlamıştı. Mitko'nun ana babası oğulları uğruna çok acı çekmiş olan bu insancıklar bizim yanımızdan ayrılmıyorlar, hatırımız hoş olsun diye ne yapacaklarını şaşırıyorlardı. Konuklara gelince sanki sağ olduğumuza inanmıyorlarmış gibi her biri bize dokunmak, bizimle bir iki söz etmek için fırsat kolluyordu. Biz neşelenmeyi unutmuştuk oysa. Ansızın bir duygu geçti içimden. Sanki ardımızda kalan yıllar içinde başımızdan hiçbir şey geçmemiş, bütün o acıları biz yaşamamışız, düne dek sanki bir aradaymışız ve ben en güzel yarınların beklediği en mutlu gelindim o anda. 12. Bölüm. Çekist olmak, vicdan ve onurluluğun yüce sanatını benimsemiş olmak demektir. Güç bir iştir. Özgül, olağanüstü korkulu bir iştir. Unutmayın, bu sanat özveri ister. F. Dijerski. Yeni bir çağ başladı. Bütün bir halkın verdiği bunca kurban, çektiği bunca acı ve döktüğü gözyaşı karşılığında kazanılan 9 Eylül zaferi korunmalı, pekiştirilmeliydi. Uğruna binlerce savaşçının can verdiği ideallerin cisimleşmesi, yüreklerde sıcak bir dilek olarak yaşayan sosyalizmin gerçekliğe dönüştürülmesi gerekiyordu. Yasal bir önder olarak halkımızın önüne geçen parti, şimdiye kadarkilerden daha basit olmayan yeni görevlerin, yeni bir mücadelenin ufuklarını açılıyordu. Savaş her yerde izler bırakmıştı. Yıkım ve bozgunluk, açlık ve sefalet bütün ülkede kol geziyordu. Çoğu kişiler 1944 yılında Sofya'nın nasıl bir görünüm sunduğunu acıyla anımsıyorlar. Bombardımanlar ne kamu binalarını ne de konutları esirgemişti. Sokaklarda bombaların yarattığı çukurların karaltısı, adım başında simsiyah, is içinde penceresiz bir ev yalnızlığına gömülmüş, yıkıldı yıkılacak suskun bir duvar, eğilmiş demir yığınları, tuğla ve beton parçaları. Trafik zor durumda, tedarik yok. Kent ölüydü. 9 Eylül'den sonra yavaş yavaş dirilmeye, canlanmaya başlıyordu. Sofya, evlerine dönen insanların sesleri yankılanmaya başlıyordu yeniden. Silahlı vatan cepheliler, siyasi mahpus ve toplama kampı sürgünleri, partizanlar ve onlara yataklık etmiş olanlar kentin sokaklarında dolaşıyorlardı. Kimisi uzun bir ayrılıktan sonra yeni görüşüyordu. Birçoğu da yakınlarının durumundan haber bile alamamıştı daha. Kardeşçe kucaklaşmalar, sevinçli haykırışlar, coşku dolu şarkılar. Ne çok acı ve ne büyük sevinç, hepsi bir arada yaşanıyordu. Ancak o sıralarda da duygularımızla baş başa kalmak için çok az zamanımız vardı. Ne zaferden doğan sevincin bizi büyülemesine izin verebilir, ne de acının ruhlarımızda üstünlük kurmasına göz yumabilirdik. Harekete geçmek gerekiyordu. Çalışmak, yeni yaşamın temellerini atmak gerekiyordu. İktidarı aslında Vatan Cephesi komiteleri almıştı eline. Karışık bir dönemde kendisini kabul ettiren bir iktidardı. Düşmanlara ağır bir darbe indirilmişti. Ama yok edilmiş değillerdi henüz. Teslim olmak niyetinde de uzaktılar. Vatan Cephesi hükümetinde İçişleri Bakanlığı KP'ye verildi. Yeni iktidarın güvenliğini korumaktı bakanlığın temel görevi. 9 Eylül 1944 günü İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin kararıyla Halk Milisi Genel Kurmayı kurulmuştu. Kurmayın politik yönetmeni Todor Zhivkov, üyeleri de Stanko Todorov, Vladimir Bonev ve Ivan Bonev oldular. Hükümet buyruğuyla Halk Milisi oluşturuldu. Müdür olarak Enço Stoykov, Devlet Güvenlik Dairesi şefi olarak da Dimo Dichev atandılar. Zaferden hemen sonra dağlardan inen partizan ordusu iki temel çekirdeğe bölünmüştü. Biri, öteki ordu birlikleriyle beraber cepheye gitti. İkinci çekirdek de cephe ardında kalıp İçişleri Bakanlığı'nın örgütlerine katıldı. Parti Merkez Komitesi tarihsel durumun önemini değerlendirdikten ve ülkedeki iç durumu derinlemesine inceledikten sonra halk milisi saflarına onurlu üyelerini, partizanları, siyasi mahpusları, toplama kamplarında bulunanları, tek sözde monarşist, faşist düzene karşı mücadeleden dönmezliklerini çok kez kanıtlamış olanları gönderdi. Başkente döndükten sonra biz de Dimitri'yle ikimiz BKP Merkez Komitesi'ne gittik ve bizi oradan Devlet Güvenliği Dairesi'ne göreve gönderdiler. Bakan emriyle Dimitri 18 Eylül'de A şubesine sekreter, ben de ikinci dereceli grup yönetmeni atandık. Bütün ülkeyi saran yenileme sürecine etkin bir biçimde katılmakla parti bize onur vermişti. Devrimin hala devam ettiğini çok iyi biliyorduk. İç ve dış düşmanlarla uğraşacak, tüm karşı devrim eylemlerini suya düşürecek olanlar ise İçişleri Bakanlığı organlarıydı. Sorumluluğu ağır olan bu sektöre kusursuz bir geçmişleri olan devrimcilerin gitmesi gerektiği çok iyi anlaşılıyordu. Devlet Güvenliği Dairesi'ne Şef Dimo Dichev atandı. Siyasi mahpustu Dimo Dichev. Sovyetler Birliği'nde mülteci olarak kalmış, Bulgaristan'da partizan hareketinin yönetmenlerinden biri olmuştu. Kuşkusuz bizim yönetmenimizin devrimci yolu bir istisna değildi. 9 Eylül'den sonra devrimin bu yeni cephesinin en önemli sıralarına gelen, hemen bütün sadık savaşçıların yaşam öyküsünü oluşturan bir nitelikti. Bunlardan biri de Devlet Güvenliği Dairesi'nin A şubesi şefi Grigori Ganev'di. Onun yaşamı da kesintisiz bir savaş ve tehlikeler dizisiydi. Ve her zaman her yerde davaya bağlılıkla özverilik bu dizinin temelini oluşturuyordu. Evet, böyleydi. Parti en sadık, en sınanmış üyelerini seçiyor, halk iktidarının savucusunu onlara emanet ediyordu. Benzeri yaşam öyküsüyle Devlet Güvenliği Dairesi'nin A şubesine gelenler arasında Mircho Spasov, Tone Perenovski, Peter Mihalov, Vesenev Raylov, Lüben Anev ve pek çok yoldaşımız vardı. Bunlar arasında Dimitri Gribçev'in de hapishane toplama kampları ve partizan müfrezelerinden mühürlenmiş nasıl bir tasdikname ile geldiğini okur artık çok iyi biliyor. 9 Eylül'den sonra daha ilk günlerde halk iktidarı Vatan Cephesi'nin programını yerine getirmeye başladı. Bakanlar Kurulu'nun 27 Eylül tarihli kararıyla Branik, Ratnik, Lejyon ve bu gibi 27 faşist örgütün kapatılması emrediliyordu. Ama buyruk çıkarmak bu örgütlerin kendiliğinden eylemlerine son vereceği anlamına gelmezdi. Bu örgütlerin üyeleri yeni kılıklara girecekler, kundakçılık, baltalama ve soygunculuk eylemlerine girişmek için gizli karşı devrimci grupları kuracaklardı kuşkusuz. İçişleri Bakanlığı'nın görevi bunların köklerini daha başlangıç halindeyken kazımaktı ve bakanlığın organları bunu kısa bir süre içinde başardılar. Ekim ayı başlarında hükümetin yayınladığı bir yönetmelik yasaya göre Bulgaristan'ı İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen ve bununla ilgili olarak yapılan cinayetlerin suçluları halk mahkemesinde yargılanmalıydı. Kuşkusuz işledikleri suçlardan dolayı halk mahkemesi önüne çıkarılması gereken bütün faşist canilerin ortaya çıkarılması, aranıp yakalanmaları görevini yine İçişleri Bakanlığı'ndaki görevliler yerine getirmişti. Ne zor, tedirginlik ve gerginlik dolu günler ve geceler geçirmiştik o zaman. Partizan savaşlarından tutuklama, işkence, toplama kampları ve hapishanelerden sonra yorgunluğumuzu bile giderememiştik, derin bir nefes alamamıştık ki düşmanla yeniden çarpışmaya girişiyorduk. Düşman yine aynıydı. Yalnız bir anlık sakinleşmiş görünüyordu ama daha da canavarlaşmış, her an saldırıya hazır bekliyordu. Acele davranmak gerekliydi. Yıldırım hızıyla hareket etmeli, kendine gelmesine meydan verilmemeliydi. Kaçmasına ya da gizlenmesine olanak bırakılmamalıydı. Acele davranmak gerekliydi. Her dakika değerliydi o dönemde. Sorumluluk ise alabildiğine büyüktü. Uykusuz, dinlencesiz işe başlıyorduk. Koca koca arşivleri, kucak kucak dosyaları, yığın yığın belgeleri dikkatle incelemek, her haberi ve olguyu inceden inceye denetlemek gerekiyordu. Bunlar arasında atamalı ve atamasız ajanlar, polisler, jandarmalar, açık ve gizli hainler, yığınsal katil ve sadistler, ölüm cezalarını en vahşi bir biçimde yerine getiren cellatlar, beyaz eldivenle halka zulüm yapan manevi kışkırtıcılar buluyor, adlarını ortaya çıkartıyorduk. Yalanlanamaz kanıtlara dayanılarak bunlar aranıp bulunuyor ve tutuklanıyordu. Sorgu, soruşturma yapılıyordu. Karşımıza öyle tipler çıkıyordu ki vicdanlarını çoktan yitirmişlerdi ya da genellikle vicdanları olsa bile azılı canilerdi. Başlarına ne geleceğini bildikleri için umutsuz çabalarla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı. İnat ediyor, yatsıyor, İlk kez duyuyorlardı. Birbirlerini karalıyor, suçu dünkü dostlarının, dünkü şeflerinin, bazı sağ olmayan kişilerin üstüne atıyorlardı. Tümüne karşı tartışma götürmez kanıtlar gösteriliyor, kimi zaman bunları yüzleştirdiğimiz de oluyordu. Günden güne dosyaları kabarıyor, korkunç cinayetlerin üzerinden perdeler kaldırılıyor, faşizmin en barbarca kıyımları belgeleniyordu. 135 dava görülmüştü. 11.122 cani adliye sorumluluğu altına alınmıştı. Naipler ve onların danışmanları Filov, Bagrayanov ve Mutadviyev, hükümetlerinden bakanlar, 25. Olağan Halk Meclisi mebusları bunların dışında kalıyordu kuşkusuz. Bu gerilimli günlerde İçişleri Bakanlığı görevlileri dinlenmeden çalışıyorlar, maaş da almıyorlardı. Çoğunun evi bile yoktu. Sığınacak bir çatısı olanlar ise görevleri gereği gecelerini genellikle bakanlıkta geçiriyorlardı. Masalar üzerinde, sandalyelerde, döşeme üzerinde birkaç saat uyuyarak geçiriliyordu geceler. Kimse rahatlık aramıyor, kimse durumdan yakınmıyordu. Koridorlara ve odalara Lenin'in sözlerini yazıp asmıştık. İktidarı ele almak güç ama aldıktan sonra elde tutmak daha da güçtür. 9 Eylül'den sonra ilk günlerde Bulgar burjuvazisi sersemlemiş, ürkmüştü. Ama neden sonra kendini toparlamaya, karşı koymaya başladı. Gericilerin bir kesimi Alexander Tsankov'un kanlı bayrağı altında örgütlenmeye çalıştı. Bir zamanki cellat ülkeden kaçmayı başarmış, cezadan kurtulmuştu. Irkçıların ve uluslararası gericiliğin desteğini bularak ülkeden kaçan faşist elemanları çevresine toplamış ve o sıralarda Reich'te bulunan kendilerinin benzeri pis ruhlarla birlikte Bulgar mülteci hükümetini kurmuştu. Ve bu hükümette kendisi için alçak gönüllülükle bir başbakanlık mevkii ayırmıştı. Yandaşlarının çoğu savaş suçlularıydı ve hepsi bir arada halk iktidarına karşı azgınca bir propaganda yürütmeye başladılar. Efendileri radyo istasyonları sağlıyordu onlara. Soluk soluğa haykırdıkları kim ve umutsuzca çağrıları duyulmaya başladı. Bulgar ordusu Almanya'ya karşı savaşmasın. Vakit varken Führer ordularına katılarak var gücüyle ilerleyen Bolşevizm'e karşı mücadeleye katılsın. İngiliz, Amerikan emperyalist çevrelerin Bulgaristan'daki olaylar konusundaki taktiği biraz daha başkaydı. Tsankov'un sınır dışı hükümetinin otoritesine güven sağlayamadıkları için onlar ülkenin sınırları içinde eylemde bulunacak ajanların örgütlenmesi amacına yöneldiler. 9 Eylül'den 2 gün sonra işte tam bu görevle Bulgaristan'a G.M. Dimitrov Gemeto geldi. Bu kişi Amerikan istihbaratının ajanı olmaktan başka BZNS'd, Çiftçi Halk Birliği, bir derece etkisi olduğu için de güvenilir bir kozdu. Bu etkinin yardımıyla birliğin genel sekreteri olmayı başardı. Bundan sonra Gemeto önceden iyice hazırlanmış bozucu eylem planını gerçekleştirmeye koyuldu. Ülkedeki bütün yurtsever güçlerin Hitlerizmin tam bozguna uğratılması hedefine yönelik olduğu, parti ve vatan cephesinin her şey cephe için, her şey zafer için çağrısında bulunduğu bir dönemde işte tam bu sırada Gemeto bu politik çizgiden ansızın saparak kendi konumunu açıkladı. Kahrolsun savaş, barış, ekmek, özgürlük. Bu sloganlar portakal renginde bültenlere basılmıştı ve İçişleri Bakanlığı hemen saptamıştı ki yalnızca büyük kent ve köylerde değil cephede erler arasında da dağıtılmıştı. Her türlü fırsattan, çiftçi sendikalarından, üniversite bayramlarından, geleneksel İslav toplantısından yararlanılarak bültenlerin dağıtılmasına çalışılıyordu. Sofya Üniversitesi binasına iri harflerle yazılmış bir pankart asıldı. Barış, özgürlük ve halk egemenliği. Benzeri bir pankart da Tsar Opsomobil bulvarındaki Merkez Gençlik Komisyonu'nun vitrinine gönderilmişti. Ama Gemeto buraya kendi posterini de koydurmayı unutmamıştı. Kim barış ve özgürlük istemezdi ki o günlerde? Komünistler mi? Halk mı? Ancak bu son yüksek amaca erişebilmesi için önce faşizmin tamamıyla bozguna uğratılması, faşizmin boyundurluğu altında bulunan öteki halkların da kurtarılması gerektiğini çok iyi biliyorduk. Ordumuzun sonuna dek bu savaşa katılması gerekiyordu. Gemeto'nun barış ve savaşın durdurulması çağrısı soylu bir barışseverliğin ifadesi değildi kuşkusuz. Cephedeki Bulgar erlerinin yazgısını düşündüğünden de ileri gelmiyordu. Amerikan ajanının görevi ülkeyi Hitlerciye karşı savaşa katılmaktan saptırmak, barış görüşmelerinde onu en elverişsiz koşullar karşısında bırakmaktı. O zaman Washington ile Londra çıkarlarına uygun düşen istekleri kabul ettirmeye çalışacak, devletlerimizin iç işlerine karışmak savında bulunarak ülkemizde sosyalizm kuruluşunu engelleme fırsatı bulacaktı. Gemeto'nun sıradan provokasyonlarından biri besin maddelerinin vesikayla dağıtılması usulüne karşı yayınladığı çağrıydı. Bununla cephede olduğu gibi cephe gerisinde de durumu ağırlaştırmak amacını güdüyordu. Girişimlerini gerçekleştirirken Gemeto'cuların en belirgin düşmanlarla işbirliğine başvurdukları sır değildir. Faşist eğilim ve gösterisinde bulunan pek çok kişiler BZNS'nin saflarına, özellikle Gençlik Çiftçi Birliği'nin saflarına alındılar. Dünkü lejyoner Ratnik gibi faşist örgütlerin genç üyeleri Genç Çiftçi Halk Birliği'nde yığınsal bir biçimde üye olarak yönetici görevler aldılar ve Gemeto'nun önlerine sürdüğü görevleri uysalca yerine getirmeye başladılar. Kimileri bakanlar kuruluna bile sokulabilmiş, başka birileri sorumlu devlet kuruluşlarında yönetici mevkiler alarak oralarını gerici ocaklara çevirmeye başlamışlardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 151.